Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Zaman zaman misafir ettiğimiz pek kıymetli psikiyatrist Mustafa Mertel hocamız bizlerle. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Uzun yollardan geldiler. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Fakir teşekkür ederim. Adam yerine koyuyorsunuz, davet ediyorsunuz. Allah razı olsun efendim.
Hocam şimdi Allah razı olsun. Bu bizim tasavvuf ve insan psikolojisinin hocam amaçları zat-ı halinizin amaçlarında müttefik. Yani hocam psikoloji sahasına tasavvufu, dinimizi, İslam'ı hocam sokmak. Yani sizin hep bir hocam bir sözünüz var. Kur'an-ı Kerim olmadan insan ruhu nasıl anlaşılır? Anlaşılamaz diye. Bugün hocam yine o gündemde sizi davet ettik. İnşallah hocam herhalde Beled Suresi'ne gireceğiz ama hocam girmeden önce bir genel hocam haritayı şöyle çizerseniz.
Eyvallah. Evvelemirde ben bir psikiyatrım. Psikiyatr olmanın getirdiği bir birikimle buradayım. Psikiyatr olmama rağmen var olan psikoloji biliminin ve psikiyatrinin yetersizliğini bir şekilde fark ettiğim için.
Evet hocam.
Son 25 senedir insanı tasavvufi açıdan, İslami ve tasavvufi açıdan anlama çabası içine girdim. Ve çok muhteşem bir alemle karşılaştım. Psike tabiri, yani kendime psikiyatr, ruh tabirini tamamen bir tarafa bırakıyorum. Çünkü o öyle bir iddialı bir tabir ki ruh doktoru vesaire hiç ne haddimize. Zaten Rabbimiz o konuda bize çok az bilgi vermiş. Ama psike yetmiyor artık. Yani bizim insan psikeye sığmıyor. Psikenin sınırlarını aşmamız lazım. Yeni bir tabir getirmemiz lazım. Bunun için de bu tabir, doğru tabir nefs. Ha, buna nefs ilmi diyebiliriz. Yani evet. Bir şeydir. Ama psike yetmiyor. Ne yapmaya çalıştık? İşte Batı'nın, tabii Batı'yı eleştirirken Süleyman Hocam, müspet taraflarını da biraz görmemiz lazım.
İlla ki hocam.
Mesela ne yapmışlar adamlar? Bir, bu psike dedikleri insan yapısının yapısal olarak bu neye benziyor diye biraz kafa patlatmışlar. Buna yapısal teori diyorlar.
Evet.
Ha bu yapısal teori, mesela Freud'un yapısal teorisinde insan bir buzdağına benziyor. İşte Jung'unkinde bir küreye benziyor. Pek fazla bir şey yok. Ama hiç olmazsa böyle bir yaklaşım var.
Evet.
Ve bu yapının içindeki işlev nedir? Burası nasıl çalışıyor diye bir tefekküre girmişler. Ve bu başlangıçta bu yapıldıktan sonra, bu çok kısa zaman sonra bu bitmiş. Yani Freud ve Jung'un yapısal ve dinamik teorileri dediğimiz teorileri ile bu arayış bitiyor. Ondan sonra teferruat üzerinden gidiyorlar. Aynı geçen sefer de söylediğimiz gibi Mesnefi Şerif'teki körlerin fili tanımlaması gibi.
Evet.
Ama bizim şimdi bir Müslüman psikolog ve psikiyatlar olarak bir yapısal ve dinamik teoriye ihtiyacımız var. Yani birisine, bir psikoloğa sorduğun zaman, nefs nedir dediğin zaman veya bir ilahiyatçıya nefs nedir dediğin zaman herkesin anlayacağı bir şekilde nefsi anlatabilmesi, tasvir edebilmesi ve orada hüküm süren kuralları bir şekilde, anlaşılır bir şekilde anlatabilmesi lazım.
Nefis, ruh, beden, akıl, bütün bunların ilişkisini yapısal
i̇şte nefis, ruh, akıl, beden diye bazı tabirler üzerinden hareket ediyoruz ama bütün bunlar, bu büyük resimde nedir? Bunu biraz böyle bir anlatım tarzına girmemişler.
Evet.
Niye girmemişler? Çünkü bu ilmin esas sahibi, bu ilimde esas hikmet sahibi olanlar tasavvuf ehli. Tasavvuf da ilmi hal. Tasavvuf anlatmaz bunları, söylemez.
Yaşar, yaşatır ama.
Yaşar, yaşatır, anlatmaz, söylemez. Esas bilenler onlar.
Evet.
İşte böyle bir arayış içinde girdik. Nedir insan? Ahsen-i takvim, yaratılmış insan. Bazen diyorum ki konuşmalarımda, bakın diyorum, biz diyorum dünyalı değiliz. Biz uzaylıyız
çok
diyorum.
Çok güzel hocam.
Hatta biz uzay ötesiyiz diyorum.
Yani, uzay bile küçük gelir.
Ben fertü min ruhihi, ben ruhumdan. Demek ki biz hakikaten dünyaya, hani uçaklar bypass yaparlar, iner böyle gelip geçer. O şekilde dünyaya inen geçici varlıklarız. Ve biz uzay ötesiyiz. Bu tabii biraz garip geliyor bazılarına.
Ama,
ama gerçeğimiz bu. Bu şekilde biz dünyaya geçici bir süre indirildikten sonra bu dünyadaki bazı görevlerimizi yerine getirmek için Mülk Sure-i Celle'sinde buyurulduğu gibi velkat halakna mevtebel hayat el yubluvekum eyyukum ahsene amele. Bu dünya bir imtihan yeri. Bu imtihanı geçmek için buraya iniyoruz. İndirildikten sonra ne oluyor? Yavaş yavaş böyle katlardan geçe süzüle geliyoruz. Bir yerde sabitleniyoruz. Neresi orası? Nefs-i emare.
Evet.
Bir binanın giriş katı. O binanın giriş katının altında da esfele safilin alanları
daha
var.
Devam ediyor hocam.
Daha devam ediyor. Ama orası orada bir şekilde oraya nefs-i muallak deniyor. Orada bir şekilde kalıyoruz ama orası pek sabit bir yer değil. Ayağın kayabilir orada.
Evet.
Onun altında ne var? Onun altında işte daha derinlikler, karanlıklar, işte efendime söyleyeyim sıkıntılı bir insanın iç cehennem derekeleri başlıyor.
Evet.
Yukarı doğru derece, aşağı doğru derekeler başlıyor. Hmm,
çok güzel.
Orada da ne var? Orada da bizim her insanın içinde var olan bizim psikolojik tabiriyle gölgeler dediğimiz, yani içimizdeki belhüm adal, hayvandan daha aşağı olanlar, kıraadetin hasin, aşağılık maymunlar, işte efendime söyleyeyim yani bütün o gördüğümüz aşırılıklar, o insana yakışmayan davranış nereden geliyor? Maçtaki o delilik nereden geliyor? Şeydeki, trafikteki o deliller nereden çıkıyor? İşte oradan çıkıyor. Mahzenlerden çıkıyor. O mahzenlerdeki yönlerimiz bizi istila ettiği zaman ne diyoruz? Aklını başına topla abi diyoruz.
Kendine gel diyoruz.
Ha, kendine gel diyor. Demek kendinde değil, istila halindeyiz.
Evet.
Bu istila hali ne? Bu hale düşer olmamak için burada kalabilmemiz lazım nefse emmarede. Bunun için İslam bizi burada kalmamızı sağlayan, asgari İslam bizim burada kalmamızı sağlıyor. Biz burada kalıyoruz, daha aşağılara düşmüyoruz. Beş vakit namaz, bedevi geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, bana İslam'ı anlat diyor. Beş vakit namaz kılacaksın, işte zekat vereceksin, oruç tutacaksın. Vallahi bunu yaparım, bundan bir fazlasını yapmam diyor. Gidiyor, bak cennetlik birisini görmek istiyor musunuz diyor. Onun bir de devamı var hadis-i şerifin. Ama biz bedevi değiliz tabii. Özellikle bedevi çölde yaşıyordu.
Onun için normaldi belki.
Yani bedevinin çölünde abicim işte her şey böyle tabiydi, mabiydi. Bizim çölümüz şu dışarısı.
Çok daha zor bir çöl.
Çok zor bir çöl.
Çok zor.
Yani buraya gelirken öyle bir hocam. İki olay yaşadık.
Öyle.
Çok zor bir çöl. Dolayısıyla asgari İslam yaşandığı takdirde nefse emmarede stabil kalıyoruz. Peki kalıyoruz da ne oluyor?
İyi mi oluyor?
İyi mi oluyor, kötü mü oluyor? Şimdi girelim Beled Sure-i Celillesine. Estağfirullah. La uksimu bihazel beled. Bu şehre ant olsun. Şehri Mekke-i Mükerreme olarak veyahut işte biraz işari tevillerde bir insanın Tedbirat-ül İlahiye'de İbn Arabi Hazretleri memleket-i insaniye diyor. Tedbirat-ı ilahiye fi memleketil insaniye. Yani insan memleketinde. Bak nefsin ne güzel bir anlatım tarzı.
Harika bir şey hocam. Hepimiz bir şehiriz.
Evet.
Bu şehirde idareciler var. Her şey var yani.
O şehirde bir işte indirildiğim bir şehir var orada. O şekilde izah ediyor ama başka tevillerde la uksum bihazel beled, beledi nefse emmare olarak da anlayabiliriz. Yani varoluşun her insan için varoluşun başladığı yer.
Evet.
Nefse emmarede bizim şeyimiz başlıyor. Ve ente hillun bihasil beled. Sen indirildin buraya. İndirildin önemli. Niye? Yukarı ve aşağıyı anlıyoruz. Yani ahseni takvim yaratılmış sümme radednahu esfele safilin. Demek ki bir indirilme var aşağılara.
Yükseklerden gelmişiz bir.
Ve validin ve ma veled. Orada değişik yorumlar var şey için. Mesela orada veledi insan işte şeyde Rabbül Alemin olarak yorumlayanlar var. Ama şimdi ondan sonra gelen ayet-i kerime olağanüstü önemli. Bu ayet-i kerime ile bütün psikoloji Süleyman hocam yeniden yazılması lazım.
Eyvallah hocam.
Lokat halaknal insane fi kebed. Bak bu o kadar önemli ki. Eğer bunu anlarsak yani bizim içinde bulunduğumuz varoluş konumunun bizim asli vatanımız olmadığını, burada kalırsak ne yaparsak yapalım, burayı süsleyelim, tezyin edelim, Mercedes bilmem kaç arabaya binelim, yatımız, katımız, şuyumuz olsun. Eğer biz orada, şurada kalırsak, kebetten biz bir kebet hali yaşamaya başlıyoruz. diyoruz. Nedir kebet hali? İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri muhteşem bir şekilde izah ediyor. Diyor ki bir şeyi diyor bir kabın içine koyduğun zaman diyor artık o kaba sığmamasıdır. Ne anladık buradan? Demek ki biz tekamül demek gelişme demek. Affedersin sen biliyorsun da bizim gençlerimiz artık böyle bazı tabirleri bilmedikleri için tekamül yükselme demek, gelişme demek. Genişleme demek, büyüme demek yani bir şekilde. İşte o indirilen insan o varoluş konumunda basic existential structure diye İngilizcesini söylüyorum. Eyvallah. Şey yapsın diye. Mahsustan söylüyorum. Tamam. Ukalalık olsun da değil. O varoluş konumunda biz bir daral yaşamaya başlıyoruz. Çünkü büyüyoruz orada. Oraya yetmiyoruz. Çatlayacak kadar sıkılmaya başlıyoruz. O varoluş konumunda. Tek çare ne? Tek çare bir tohumun kılıfını yarıp çıktığı filiz verdiği gibi oradan bir şeyin çıkmaz. Yukarı doğru.
Toprağı yarıp çıkacaksınız.
Yarıp çıkacaksın. Hmm. Nedir? Felah hali. Bak felahı böyle anlatırsak felah yarıp geçme. Allah Allah. Yarıp geçtiğin zaman ne yaşıyorsun? Bir rahatlama yaşıyorsun. Kabız bitiyor. Şimdi bu kebet hali bütün insanlıkta var olan bir sıkıntı halidir. Yani insanın büyük acısı diye batılı filozoflar hep araştırma içine girmişlerdir. Son 200 sene içinde Avrupa'da özellikle aydınlanma hareketi başladıktan sonra aydınlanma hareketi dine alternatif olarak insanın dininden sıtkı sıyrılan batı insanının kurtuluşu aklında aramasıdır. Aklına tapmasıdır. Bizdeki ittihat ve terakkidir. Evet. Aydın tabiri bunu o kadar güzel anlatır ki. Aydın demek aklına tapan demektir. Şimdi aklına aklına tapıyorlar ama bir yandan da tefekkür ediyorlar bu insanlar. Filozofların tarihine baktığımız zaman son 200 senede Avrupa'da işte mesela bir Camus diyor ki yahu diyor bu dünya bir saçmalıktır diyor. Fransızca absürt derler. Hmm. Absürt. Saçmalıktır. Neresi saçmalık abi? Nesi saçmalık abi? Her şeyleri var. Zengin insanlar yiyorlar, içiyorlar. Eğer burada kalırsan, buradan yükselemezsen, felaha yaşayamazsan...
Ötesini göremezsen manası kalmıyor.
Ötesini görmek değil, ötesine çıkamazsan... Ya. Diyelim ki tahmin ediyorsun öyle bir şey olduğunu. Hmm. Ne oluyor babacığım? Burası saçmalık, absürdity. Saçma sapan bir yer haline geliyor.
Hocam Kur'an-ı Kerim'de buna abes diyor. Biz hiçbir şey abes, yaratmadık. Saçma olsun, boş olsun diye yaratmadık diyor mu hocam? İlginç.
Eyvallah.
İlginç.
İkincisi nedir? Bu filozofların anlamaya çalıştıkları. Filozoflar diyorlar ki, ölüm nedir? Mesela bütün böyle şey büyük filozofların son sorular dedikleri böyle şey yaptıkları ölüm. Ya ölüm işte burada kalırsan yani o nefse emmarenin içinde sıkışıp kalırsan bu mecazi manada ölmek ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ne buyuruyor? Ölmeden evvel ölün. Yani oradaki kişiliğin, oradaki rolün, hayat rolün, oradaki arzuların, isteklerin, hevan, gururun, kibirin, şehvetin ölsün. Felah yaşa, tık yukarıdasın, yeni bir hayatla yaşayacaksın.
Evet.
Çok sevdiğim, güzel böyle şeylerini okuduğum, kitaplarını okuduğum ama çok da üzüldüğüm bir Danimarkalı filozof diyor ki, ben felahı diyor, yaşayamadım diyor. İki kitabı var, Ölüme Götüren Hastalık ve Kaygı kavramı. Ölüme Götüren Hastalık diye tanımlıyor.
Hocam hangi filozof, psikolog?
Søren Kierkegaard.
Kierkegaard hocam evet.
Kierkegaard.
Onun hocam bir de Sıçrama diye bir kitabı var mı? Leap diye o başkasının mıydı? Ben onu da biliyorum ama.
Kitabın adı Sıçrama diye onu söyleyecektim. Kitabın adı hocam. Yapamadığı şeyi sıçrama olarak tanımlıyor. I couldn't make the existential leap.
Yaşa hocam ya.
Çok den Existenzsprung.
Evet.
Almancası. Yapamadım diyor.
Yükselemedim diyor. Yaramadım.
Yaramadım. Leap diyor. Başta bunu anlatıyor. Bak evet, kebede anlatabilseydik biz. Ya. Diyelim ki toplandı filozoflar. Oturduk ve biz tasavvuf üzerinden mesela kebede anlatıyoruz batılı filozoflara. Babam soruların cevabını kendileri bulacaktı. Bunlar çok zeki insanlar.
Aynen hocam. Ama biz hala anlatamayınca cevabı da tabii.
Evet. Sıçrayamadım ben diyor. Ya. Bak anlatabiliyor muyum? Kebedi anlamak ne kadar önemli. Şimdi peki diyeceksin ki emmareden çıktık ne oldu? Babacığım bitmiyor. Sürekli art arda gelen bir tekamül potansiyeli ile yaratılmışız. Ya. Yükselme potansiyeli. Bir günü bir günle uyan kayıptadır.
Ne kadar güzel hocam açıklıyor.
Evet. Demek ki ne yapmak lazım? Oraya geldiğimiz zaman belirli bir süre idare ediyor Rabbül Alemin. Biraz kredi veriyor. Oh ya Rabbi ne güzel abi falan filan ama diyor ki bak diyor. Senin yerin burası değil diyor. Ne yapacaksın? Devam edeceksin.
Evet.
Ve bunun sonu yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 70 kere istiğfar ediyor günde.
Çünkü sonsuz bir
sanki saat. Günahı mı ya. Vardı ama bir önceki mertebesine her seferinde bir önceki mertebesi için tövbe ediyor.
Ya.
Bunu anladığımız zaman şimdi psikolojik olarak, psikiyatri olarak sana bu neyi anlatıyor diyeceksin ki anladık abi çok güzel bunu anlattın da bu sana ne işine yarıyor psikiyatri olarak? Ya çok evvela bunu bir yapıyı anlayalım. Çünkü ondan sonra ki gelen ayeti kerimelerde bu kebet halinden nasıl kurtulurun nesi geliyor?
Reçetesi var hocam.
Reçetesi ya. Geliyor. Rabbül Alemin devam ediyor. Evvela diyor ki işte ayeti kerimede اَيَحْسَبُ اَنْ لَمْ يَقْتِيرَ عَلَيْهِ اَحَدْ
يَكُولُ اَحْلَكْتُ مَا لَمْ يُبَدَ
يَكُولُ اَحْلَكْتُ مَا لَمْ çok mal yığdım, işte bayağı mal biriktirdim vesaire harcadım, derler tükettim. Diyor. Harcadım, harcadım. Düşün öyle bir iş adamını, bir holding patronunu düşün.
Bugünkü Ocak insanı tarif ediyor.
Yehul ehlektu malen lübeda. Oh, benim tatile iki gittim. Holdingim, bilmem nem var, şuyum var. Tıpış tıpış tıpış. Nereye gidiyor bunlar?
Ya.
Nereye gidiyor? Fakire giriyor.
Hocam o kadar para harcıyor. Dünyayı geziyor ama en sonunda zaten bizi arayıp buluyor. Çünkü kebet hali geçmiyor ki.
Kebet hali geçmiyor.
Ya.
Ondan sonra...
Hocam sizin kitabınızda bir şey vardı. Bir mafya babası hani. Onu anlatıyordunuz.
Evet.
Böyle çok tüketen, etrafında büyük bir şeysi de var ama bir türlü kebetten çıkamıyordu hocam.
Yahu ilginç bir durumdu o. Bir iş konuşmasında, iş konuşması bitti. Benim şahsi iş konuşmam, çok zengin birisi, iş konuşmasında, konuşma bitti. 20 kişi var masada.
Evet.
Bana döndü, doktor ne olacak benim halim dedi. Ben de onun muhatabı olarak oradayım. Yani o iş konuşmasında şey değilim yani orada. Şimdi adama, şimdi biz psikiyatrlar böyle baktığımız zaman... Gözünden bir şeyler çaktı. Eyvah dedim bu şimdi. Bu boşalacak dedim
eyvah,
şimdi.
Eyvah.
Ama yeri değil babam orada şimdi.
Yani iş görüşmesi.
Ya işte şunu yaptım bunu yaptım da vesaire.
Ehlektüm alen lübede.
Ha ehlektüm alen lübede işte. Dedim ki acaba biraz hayır hasanat yapsanız dedim.
Heh. Ya bunu ha,
acaba dedim sıkılıyor ya. Ya dedi ben yaptım dedi. Ben dedi Güneydoğu'da dedi kaç bin dedi 10 bin çocuk mu ne okutuyorum dedi. İşe yaramıyor. Niye? Niye işe yaramıyor hocam? Ya orantılı sahip olduğumla, infak ve isar sahip olduğumuzla orantılı.
Evet.
Eğer benim çok yüksek bir maddi gelirim varsa ona göre orantılı olarak yap. Ne diyor Hazreti Ali Efendimiz? Zekatın yüzdesine göre sana göre mi, bana göre mi diyor.
Ya.
Yani demek ki bizim bildiğimiz gibi, bize öğretildiği gibi %40 değil. Neyse ben uzatmayayım. Adamcağız, ben hep konuyu değiştirmeye çalışıyorum.
O adamın derdi kebette hocam.
Dedim ya bir umreye gitseniz. Gittim abi dedi. Özel uçağıma bindim girdim gittim dedi. Bir tur attım geldim abi dedi. Bak şimdi. Ve adam çatlıyor orada. Tabii bütün bunları anlatacak. Ne yeri vardı ne zamanı vardı. Evet. Ama işte böyle. Şimdi bunlara şey diyorlar. Yeni bir psikolojik hastalık klasifikasyonu şeyi çıktı. Burnout sendromu diyorlar. Hmm. Burnout demek tükenmişlik. Yanmış tutuşmuş bitmiş.
Evet.
Burnout sendromu ve Avrupa'da özellikle çok böyle yüksek, çünkü bunlar holding patronları oldukları için çok yüksek fiyatlarla bu insanlara özel şey veriyor, terapi yapıyorlar. Bir ay falan kalıyorsun, ayda 20 bin, 30 bin, 40 bin frank. Köşeye döneriz. Ne yaptırıyorlar biliyor musun? Adamlar resim çizdiriyorlar, müziği dinletiyorlar, işte grup terapisi falan yaptırıyorlar ama işe yaramıyor. Modern psikolojinin bana dersen ki ya eleştirdiğin yani siz kendinizi şöyle geriye dönüp bir eleştirirsen, en fazla hangi yönünüzü eleştiriyorsun dersen, güzel ahlakın ve verme ahlakının ehemmiyetini biz anlamadık. Mesela bana birileri terapi, depresyonda birileri terapiye gelirdi. İşte ilaç yazardım, biraz psikoterapi, grup terapisi yapardım. Sonra derdim ki git tenis oyna, yelken yap falan derdim. Ha şimdi anladık ki neyi anladık? Vermeden ama canı gönülden bir şekilde vermeden, yani infak ve isar, bilmezler gençlerimiz, infak canın acıyacak kadar vermek. Çok açım, bir elmam var, yarısını seninle paylaşıyorum, infak. İsar başkasını ön plana çıkarmak, kendinden daha fazla, işte Ensar Hazaratı'nın Medine'de yaptıkları gibi.
Kendini vermek gibi, cebinden değil, evet, kendini de vermek.
Kendinden bir şey veriyorsun. Bir, güzel ahlakın ehemmiyetini anlatabilmemiz lazım. İki, infak ve izhar varoluş tarzının, patolojinin, yani psikolojik hastalıkların bir numaralı tedavisini olduğunu anlatabilmemiz lazım. Bu nefs psikolojisini biz Türkiye'de anlatıyoruz ve anlatamıyoruz. Fakat Hollanda'da bir arkadaş 2 senedir orada nefs psikologları yetiştiriyor ve bir merkez açıldı. Çok ve o merkezin nesi var biliyor musun? Bir hayır kuruluşu var.
Hocam çok güzel.
Nasıl sevindim Süleyman Hocam, anlatamam sana. O hayır kuruluşu, mesela oraya birileri geldi, depresyonu falan var. İşte ne gerekirse ilaç, terapi, her şey yapılıyor. Sonra deniyor ki bak kardeşim, sen uzun müddet iyi kalmak istiyor musun?
Devam ettirmek istiyor
musun? Yani ilacı kesmek istiyor musun? İstiyorum. Ama bak ilacı kesersek sen tekrardan şey yap. Bak şunu bir dene. Ne bileyim işte artık o programın içinde bir şeyler yap. İşte bu, işte ayet-i kerimenin devamında da bize Rabbül Alemin bu reçeteyi sunuyor. Ama evvela diyor ki, ve mâ adrâke mel akabe diyor. Akabe.
Hocam oraya ikinci bölümde girelim.
Tamam.
Çünkü akabe hocam ciddi bir mesele.
Akabe ciddi mesele.
Anlaşılmıyor çünkü.
Tamam.
Muhterem dinleyicilerimiz, Mustafa Mertel hocamızla beraber kebet insanın bu alemdeki sıkıntılarını anlatıyoruz. Bizden ayrılmayın, ikinci bölümde buluşmak üzere.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, psikiyatrist doktor Mustafa Mertel hocamızla beraber tasavvuf ve insan psikolojisi programının ikinci bölümünde beraberiz. Hocam şimdi akabe o kadar zor anlaşılması ki Allah tekrar soruyor. Yani ve me adrake mel akabe.
Evet.
Sen o zorlukları yani öyle basit zannetme. Ciddi bir şey bu.
Evet.
Şeklinde mi hocam anlayacağız? Evet.
Şimdi tabii aynen dediğin gibi. Yani peki nasıl kurtulacağım? Şimdi nefs yapısını anladık. Neyi anladık? Bir iniş olduğunu anladık. Bir sabitlenme olduğunu anladık. Daha derin olduğunu anladık. Sabitlenme halinde yükselemezsek sıkıntı yaşayacağımızı, işte kebet hali, onu anladık.
Evet.
Şimdi o yükselmeyi anlatıyor yokuş mecazı ile.
Çok da güzel bir mecaz evet. Hocam o. Yokuşu nasıl tırmanacağız?
Felakta hemen akabe.
Evet.
Akabe dağlardaki sarp yol manasına gelir. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nde akabeyi dağlardaki sarp yol olarak tanımlar. Psikolojik açıdan yorumlarsak bunu, artı bir çaba içine girmeden bu nefs yapısında yukarılara doğru yükselmek mümkün değil. Yani ben yolda yürüyeyim, bu hizmetlerimi bu şekilde vereyim. Sembolik olarak, mecazi olarak Rabbül Alemin diyor ki bu iş zor diyor. Bu iş zor diyor. Yani dik yokuşu çıkar. Niye zor babacığım? Çünkü vehim binlerce şey üretmeye başlıyor. Diyelim ki karar verdin. Ben şu kadar parayı İdlib göçmenlerine infak edeceğim dedin. Yarın da bunu yapayım dedin. Emin ol, art arda sana mesajlar gelmeye başlıyor.
O gece sabaha kadar hocam.
Nereden? İçimizden geliyor. Abi şimdi vermesen bak. Bak İdlib olabilir de başka yere de verelim.
Sonra versen biraz daha beklesek.
Yani bak sadece İdlib yok ki. Bak Afrika'da var. Nerede var? Art arda bizi kandırmak için mesajlar geliyor. İşte orada o şeyi, akabeyi, o engeli, o iç engeli aşıp bütün o mesajlara rağmen, yani bizim mübarek Şeytan Efendi Hazretlerinin bütün yayınına rağmen o çabayı göstermek lazım. Bu şekilde akabeyi anlatıyor. Ondan sonra ha bir daha söylüyor. Ma edrake mel akabe diyor. Şimdi Kur'an-ı Zümüşşan tebliğ sisteminde bir şeyi söyler, der ki bunların kafası basmaz der.
Tekrar ben bir sorayım, hatırlatayım.
Bir daha ben hatırlatayım der. Ne zaman iki defa Rabbül Alemin bize tekrar etse dikkat et manasına gelir bu.
Hafife alma bunları sen.
Evet, mesela bak ehad, İhlas Sure-i Cellesi'ndeki ehad. Allah Allah lem geliyor. Ehad'ı iki kez. Bak ne ilginçtir. İki defa bize ehad dedir diyor.
Başında ve sonunda. Kul huvallahu ehad.
Allah'a sömet, lem yevene, ve lem niye iki defa? Bir de ehadın aklımızla anlamamız mümkün değil ehadı. Çünkü ehad sayıların biri değil, mutlak bir.
Evet.
Sayıların biri vahid.
Evet.
Mutlak biri bize hatırlatıyor. Ya şu İslam dini ne güzel bir din ya. Şu tevhid ne güzel bir şey ya. Bak mutlak bire başını secdeye koyduğun zaman müminin miracı, mutlak birden birleşiyorsun. Bir kitaba bir ön söz yazıyorum da Avrupa'nın son orta çağdan sonraki Hristiyanlığın geçirdiği aşamaları vesaire. Ya nedir biliyor musun yapılan hata? Yani diyeceksin ki ne yaptı bu adamlar? Bugünkü medeniyetin çöküşünün babacığım tevhidi yok ettiler.
Merkez gitti hocam.
Tevhid gitti. Ya. Baba oğul kutsahluğla vesaire parçaladılar, tevhidi parçaladılar. Tevhidin parçalanması demek, insanın parçalanması demek. Ya. Kendi kendilerini parçaladılar. Ve ondan sonra da ne oldu? Art arda kurtuluş çabaları. İşte yok reform hareketi, yok bilmem ne hareketi, yok aklına tapma hareketi. Ve son aşaması nedir? İşte bugünkü hazin dünya manzarası, çevre kirliliği, ekolojik dengenin bozulması vesaire. Ya. Yani İslam'daki tevhid dininin, aman Allah'ım ya Rabbim, namazı eda edebilmenin o kadar büyük bir önemi var ki. Ya. Fakat biz içinde olduğumuz için farkında değiliz.
Hocam bu İdlib meselesini biraz önce dediniz ya, şimdi biz diyoruz ki onlar bizim kardeşimiz, Allah aynı Allah bizi yarattı.
Eyvallah.
Hocam bak tevhide bak. Diğer diyor ki Yunan'ı bilmem işte Avrupalısı, sanki bizim tanrımız farklı, bunlar farklı gibi. Hiç yaklaşmak bile istemiyorlar hocam, öyle değil mi?
Eyvallah, eyvallah.
Her yerde görüyoruz.
Eyvallah. Şimdi iki kez bize tekrar ettikten sonra Akabe'yi, ondan sonra diyor ki hadi bakalım şimdi sıralıyorum diyor. Umumiyetle biz bir şey okuduğumuz zaman motama okuyoruz. Evet. Mesela ne diyor? Madra kemel Akabe, Akabe nedir biliyor musun? Fekku rekabe. Rekabe nedir? Rekabe mastarı boyun ve boyunduruk altında bulunan, yani köle demektir.
Köleyi kurtarmak.
Köle, ama şimdi köle yok. Şimdi bunu okuduğun zaman çocuğa köleyi...
Köle bitti diyor.
Bak. Fakat kölelik sisteminin kalktığı günümüz toplumunda istismar edilen, sömürülen tüm insanlar aynı manayı taşır. Mesela işveren tarafından haksız şekilde çalıştırılan her işçi mecazi olarak köle gibidir.
Öyle.
Üçüncü dünya ülkelerinin sömürülmesi köleliğin başka ad ve sistem altında devamıdır. Evet. Yani buradaki Fekku Rekabe'yi bir şekilde köle gibi muamele gören insanlara yardım olarak anlamamız lazım. Bunu yanında çalıştırdığın kişiyle de şey yapacaksın.
Evet.
Şey yapacaksın, yani ben kendim yanımda çalıştığım kişiye hangi muameleyi yapıyorum? Sonra bu tabii bunun bir manası da var. Biraz evvel sen işaret ettin. Çok güzel bir manası var. Bir insanı kurtarmanın aslında İbn Acibe'den söz ettin,
evet
ya biraz
hocam,
evvel. Kendi kendini de kurtarmak olduğu prensibi anlatılıyor.
Bağımlılıklardan o, evet. Değil mi hocam? Hastalıklardan kurtuluş.
Evet. Yani nefsi emmarenin kaygı halinden, haf halinden, reca ümit haline geçebilmek, felahı yaşamak. Çünkü sen bunu yaptığın zaman Rabbim sana felah ya kendini azat ediyorsun.
Esas hocam,
kebet halinden kendini azat ediyorsun.
Sizin meslek hocam güzel yapıldığı zaman insanları bağımlılıktan kurtarma, gerçek felaha ulaştırma,
evet, şeysi bizim, de var. Bizim mesleği bırak abi, işte ne varsa şifa yukarı şarttan geliyor. Ondan sonra ev ithamını fi yevmin zimeskabe. Sen tok olduğun zaman da, yani işin tıkırında olduğu zaman da, ama aç olduğun zaman da. Bak, ellezine yunfikuna fissarrayi ve darrayi ve kazimine el gayz ve afinnas. Yani her durumda. Bak, bu o kadar önemli ki. Abi ben ne yardım yapacağım abi? Ben zaten ekmek paramı zorla çıkartıyorum. Zaten şeyimi buluyorum. Yap bir yardım.
Tabii, gör bak,
ya, gör bak Rabbül Alemin seni nasıl rahatlatıyor. Bak, reçeteye bak. Kendisi darlık ve zorluk içindeyken yine de muhtaç olanları maddi ve manevi açılardan, tabii aynı zamanda. Sadece maddi olarak değil. Söz dinledir, dert dinlemek, birisinin halini hatırını sormak,
bir şey öğretmek,
ihtiyaçları karşılamak manasına geliyor. Yetimin zam akrabe. Ragıp el-İsfahani müfredatında YTM masları için her neyse tek kalana, bütünlükten kopana yetim deniyor. Mesela durratun yetimun, kabuğundan çıkmış bir inci.
Evet.
Yetim kalmış kabuğunun korumasından. Veyahut beytun yetimun, biraz diğer evlerden uzak kalmış bir ev manasında. Tabii ki diğer mana, yani bu mana akışı içinde babasız kalmış çocuk da gelir. Ama yetimi böyle anlayalım. Sadece bildiğimiz manada yetim değil. Tefekkür edelim Kur'an-ı Azimüşşan üstüne. Şimdi yakın olanlardan başlayarak kendisi aciz olup sahip çıkılması elzem olan yetim veya diğer insanlara yardım eli uzatma manasına geliyor bu. Ama yukarıda sunduğumuz geniş mana çerçevesi içerisinde tüm varlığa, yani nebatata, yani bitkilere, cemadata, madenlere ve tabii ki tüm diğer canlılara sahip çıkma demektir. Yani çevre bilinci, ekoloji ahlakı, tüm varlığa yönelik muhabbet, hürmet, koruma, her şeyin bir ruh taşıdığı şuuru, aç kalmış kedi yuvasından düşmüş kuş yavrusu, susuz kalmış fidan, israf edilip tüketilen madenler, tabii dengesi bozulan atmosfer, hepsi bu manada yetimdir tefekkür ettiğimiz zaman. Bak nasıl bir ince dinimiz var.
Ya.
Mesela Hazreti Mevlana'mızın çok güzel bir menkübesi anlatılır. Çok az yerdi Cenab-ı Bir. Bir gece bolca bir şeyler ısmarlıyor. Geliyor, hizmet dervişi getiriyor, diyor ki ya bize yeme diyor, kendisine bakıyor falan. Koyuyor hane-i saadetine. Gece yarısı, tabii kapı önünde uyuyor. Gece yarısı kapı açılıyor. Zembilin içinde almış o yemekleri, çıkıyor. Aç kalmış bir kedi. Anne olmuş, yavruları var. İşte, yetimin zam akrabi, aç kalmış. Gidiyor, onu besliyor. Sonra arkasına dönmeden diyor ki, anladın mı şimdi diyor.
Niye? O kadar iyi bir ısmarladın mı?
Bir de çok güzel Ladikli Ahmet Efendi ile böyle bir şey anlatılır.
Evet.
Suriye'de Ladikli Ahmet Efendi Hazretleri çok büyük kerametleri olan, dayı mekan falan yapan Veliyullah Hazretlerinden birisi. Suriye'de abicim Birinci Dünya Savaşı'nda bunları bir kaleye koyuyorlar. Orada İngilizlere karşı savaş var. Bir tayin veriyorlar, şöyle bir ekmek. Vitesinde de su. Bir hafta boyu. Başka hiçbir şey yok. Yine öyle bir köpek geliyor.
Aç bir köpek.
Encikleriyle paylaşıyor. Diyorlar ki öleceksin sen diyorlar. Çölün ortasındasın. Verme diyorlar, öleceksin sen.
Sen mücahitsin diyorlar.
Ölürsem öleyim diyor. Bir gün soruyorlar, diyorlar ki Efendi Hazretleri sen ne yaptın da böyle kerametler isar ediyorsun? Ya o zannettiğiniz gibi değil diyor. Taat, ibadet vesaire diyor. O köpek yüzünden ben bu haldeyim. Bak düşün Rabbül Alemin nasıl bizi bir şekilde hiç beklemediğimiz yerden nasiplendiriyor.
Ya.
Bu ne manaya geliyor? Her gün her yerde ben bugün çevreme ne yapabilirim?
Nasıl faydam olur?
Gece yattığın zaman bir hesap çıkar mı? Ya ben bugün kimi aradım? Kime bir faydam oldu? Ekmek kırıntılarını ne yaptım gibi tefekkür etmek. Bu manada da anlamamız lazım. Bu ondan sonraki gelen ayet-i kerimede ev miskinin za metrabe devam ediyor aynı şekilde. Yani çalışamayan, yaşlı, yoksul vesaire olanlara yardım etmek. Sonra devam ediyorsun. Mekanemin lezi aminu ve tevabil sabri ve tevabil merhame. Burada önemli bir şey var. Tüm bu dik yokuş icraatları yerine getirildikten sonra imanın kemale erebileceği ne işaret var evvela? Yani tekamül etmek, yani sağlam bir iman, verdiğimize 40'ta bir zekatımı işte efendim şunu yaptığımda olmuyor. Bu yokuşu çıkmak çok önemli.
Evet.
Ve bu insan topluluğunun kendi aralarında birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye etmeleri çok önemli. Dik yokuş çıkılırken aynı meşrep içinde insanlarla beraber iştigal etmek.
Bir sinerji oluşması için.
Evet. İşte burası gibi.
Evet.
Yani bu çok önemli. Ya ben tek başıma yapıyorum. Yok babacığım, bir grubun içine girersen illaki bir yere katıl, bir yere şey manasında değil. Ama birkaç kişi bir araya gel.
Aynı kafayı taşıyor.
Evet. O işte bir senin dediğin gibi çok güzel bir sinerji oluşturuyor. Ayet-i Kerime bunu söylüyor. Ondan sonra ne oluyor?
Hocam bu şey de mi anladınız? Metevasav, sabır, metevasav bilmek. Yani sabır ve merhameti tavsiye eden bir grup içindesiniz.
Ben oradalar, aynen.
Birbirimize teşvik
aynen,
edeceğiz.
Aynen. Hmm. Ama bu önemli. Ya ben yapıyorum diyor insanlar. Halbuki biz yapıyoruz desek daha tesirli olacak.
Öyle hocam.
Ayet-i Kerime buna işaret var çünkü burada. Peki bu yokuş bizi hangi merhaleye getirir? Kalıcı mutluluğa erişmek gibi bize çok acı veren, insana hayal gibi gelebilecek bir varoluş konumuna ulaşmak. Yani nefsi mutmainne dediğimiz. Hı-hı. Yani hedonizm, zevkperestliğin, saman alevi gibi geçici hazlardan kalıcı bir neye kavuşmak? Bir nurun içine konuşmak. Hı-hı. Yani biz farkına varmadan bak nur öyle bir şey ki. Biz Allah nuru semavati vel ard diyoruz. Allah yerlerin ve göklerin nurudur. Demek biz nur içinde var oluyoruz. Ama bu nurun farkında değiliz. Biz bu nuru, nurun öyle olduğunu biliyoruz ama farkında değil. İşte Rabbül Alemin sanki bizim, bu ne manaya geliyor? Abi, içim çok kararıyordu. Sonra Süleyman hocamı gördüm. Süleyman hocam dedi ki, gel dedi, beraber dedi, senle gidelim dedi, şu dernekte dedi. Bak yetim çocuklar var dedi. Aldı götürdü beni oraya. Orada oturduk. İşte orada ben de bir şeyler yaptım. Aa, içim ferahladı. İçim aydınlandı. İşte nurlandın.
Nurlandı hocam. Doğru.
Nurlandın. Aydınlanmayı bodur. Böyle nuru bu şekilde anlayalım. İçim karardı. İçim aydınlandı manasında. Velezine keferu bi ayatina hum ashabul meş'ame. Kendi kendilerini kafir örten demek. Kendi ışığını örten. Hem başkasının ışığını örten hem kendi ışığını örten. Manasına geliyor kafir. Bak bu örtme manasını niye anlayalım? Birisinin nurunu kesersek biz kafirlik yapıyoruz.
Ya engel olursak.
Engel olursak. Yani arda gelen işaretleri ısrarla görmemezlikten gelenler o umutsuzluk ve mutsuzluk konumunda kalacaklardır. Vellezine keferu bi ayatina hum ashabul meşame. Ayetlerin bizim üzerimize, ayetler derken umumiyetle biz ayetleri Kur'an-ı Kerim ayetleri olarak hani hayır biz ayetler işaret manasında yüzüyoruz, içinde yüzüyoruz. Bu ayetler iki kanal üzerinden bize geliyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerini bir tarafa bıraktık tabii ki. Bir, afakta senûrihim âyâtinâ fil âfâki
ve fi enfüsihim. İçeriden mi dışarı?
İçimizden, kalp kapısından, kalp geçidinden sürekli bize sinyaller, işaretler geliyor. İşte bunun tasavvuf istilahında varidat, tuluat, ilhamat gibi bazı özel isimleri vardır. Ama sürekli bize yayın geliyor. Bu varoluş tarzına geçelim diye. Çevreden de geliyor o yayın. Yani Rabbül Alemin bize sürekli kırmızı ışıkları yanıp söndürüyor. İşte yani çıktım buradan bir yere gideceğim. Karşıma bir çocuk geldi, bir şey geldi veyahut işte ne bileyim ben. Sürekli biz bir yayın sistemi içinde varoluşumuzu sürdürüyoruz. İşte bu yayını algılayıp yap denileni yaparsak ne oluyor? Ve lezine amenu ve tevabiz sabr ve tevabiz merhame ulaiki ashabul meymene. Yani işte nefsi mutmainne.
Evet.
Yani ha peki diyeceksin ki bunları yaptığımda patoloji biter mi? Depresyon biter mi? Bitmiyor babacığım. Hafifliyor. Bitmiyor. Rabbül Alemin bizi ayet-i kerimeden diyor. Seni ve lenubunuvenneküm bir şeyin minel hafif vel cuyi ve naksul minel envali vel enfüsü vesaire. Bu bizim yazımız. Program böyle.
Hocam zaten bu kebede hep zorluk içinde yaratık insan derken bazı müfessirler şunu söylüyor. Yani doğumundan ölünceye kadar bir zorluk olacak. Rahatı bekleme yani.
Şimdi bunu sadece bu şekilde anlamak, felahı anlamamak, Rabbül Alemin bize yaşattığı güzel halleri anlamamak tam tersine. Eğer söz dinlersek Allah sevinir mi?
Ya.
Sevinir mi Allah?
Sevinir.
Hadis-i şerif.
Değil mi hocam? Sevinir mi?
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu hadis-i şerifte birisi diyor çölde giderken diyor devesini kaybetse suyu ve bütün rızkı orada olsa diyor. Mahzun mahzun otururken diyor. Başını kaldırıp devesinin diyor arkasından geldiğini görse diyor. Nasıl sevinir? Allah da öyle sevinir diyor.
Ya
bizim böyle bir Rabbimiz var ya. Sevinen bir Rabbimiz var. Bize güzellikler ata etmek için fırsat arayan bir Rabbimiz ya. Var. Sürekli yayın yapıyor ama ne olur şunu yap bunu yap böyle sürekli. Bizimle uğraşıyor.
Evet.
O manada. Dolayısıyla dünya, tabii ki dünya cennet olmaz. Yani cennet için gelmedik buraya ama iş çok daha kolaylaşır.
Hocam bunu şöyle diyeyim İbn-i Acibe. Eğer insan diyor kemal erdi mi artık amellerin ağırlığı üzerinden kalkar. Allah-u Teala onun işlerini üzerine alır.
O tabii çok
huzurla.
Yüksek. O tabii çok yüksek bir şey. O sende vardır da benim gibi ben
hocam.
De garip içinde.
Olur hocam hepimiz olsun inşallah. Evet.
O çok ama o da var.
Var.
O da attığın zaman sen atmadın.
Ya.
Yani o dedi o tabii o var.
Evet.
Ha onun var olduğunu bilmek de önemli. Ha ben beceremiyorum başka sen hikaye hocam. Ama öyle bir şeyler var. Yani hedef çıtayı yüksek tutmak lazım varoluşta. İşte bu Beled Sure-i Celil'esi hakikaten psikolojik açıdan aman ne olur psikologlar bu söylediklerimiz kendileri diğer ayet-i kerimelerle de kıyaslıya tefekkür etsinler, anlasınlar ve tatbik etsinler. Uygulasınlar.
Felahı görelim nasıl
ha,
bir felah.
Terapide yapsınlar. Yok efendime söyleyeyim psikodramaydı, yok kognitif davranışçıydı, yok yapsınlar.
Ama şu haritayı bilsinler
ama
hocam.
Ama şu haritayı bilsinler bir ve desinler ki insana bak ben sana şimdilik yardım ettim. Ama da, ya bu yardımın kalıcı olmasını istiyorsan senin faaliyete geçmen, varoluş tarzını, hayatını değiştirmen lazım. Evet. Vermeyi öğrenmen lazım.
Ya.
Diye tekrar tekrar anlatmamız lazım.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok faydalı oldu. Allah razı olsun. İnşallah hocam bunu dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz bunu istifadeler.
Estağfurullah.
Erkan Radyomuz'un pek kıymetli dinleyicileri, Mustafa Mertel hocamız çok teşekkür ediyoruz kendisine. Güzel bir bize İslam'ın ruh haritasını, terapi haritasını çizdiler. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.